Ayrım 7.
Öğle yemeklerinde ustanın ters ters bakmasına karşın ille de tavuk isterdim. Adam da nerede bir üllüz, zayıf, tavuk varsa onun felçli kurumuş bacağını uzatırdı bana. Kaç günler yemek yedim orada, ne benim inadım bitti ne de felçli tavuk. Akşam yemeklerinde de en çok sebze yemekleri kalırdı. Taze fasulye, bamya, şu, bu. Bazen hiçbir şey kalmaz, peynir ekmeğe dayanırdık. Ama öğünde peyniri bol yemekle anlaşmanın, bize tanıdığı maddenin gerektiği şekilde hakkını vermeye çalışırdım. Bir gün nasıl oldu bilinmez, babamın öğrettiği bu çok ince zanaatta bir falso yaptık. Zübeyir Ağa'nın şapkasını Gani Ağa'nın kafasına, Gani Ağa'nınkini Mestan Ağa'nın kafasına, Mestan Ağa'nınkini Mahmud Ağa'nın kafasına oturttuk. Adamlar zil zurna sarhoş olduklarından, benim de gözlerimden uyku akıyor olduğundan karman çorban oldu şapkalar. Ama sabahleyin aynada suratına bakan hop oturup hop kalkmıştı. Ulan bu sefer tası gibi başımın tepesinde duran şapka da kimin ki? Ulan bu kulaklarımı kapatıp kafama lazımlık gibi oturan şapka da kimin ki? Babam zor ayarlamış durumu. O gün beni bir haşladı, bir haşladıydı ki. Ulan beni oradan bir kovarlarsa ne yer ne içerik diyerekten. Anam araya girdi bereket. Herif dedi, madem öyle evde yatacağına git sağ bol şapkalara. Bu kez babam anama bağırdı. Ulan ölsek de inanmayacaksınız be. Allah göstermesin herif ama bu daha çocuk daha. O günden sonra çok dikkatli oldum. O sarhoş keyfi beklenen uzun yaz gecelerinde bile kendime bir oyuncak bulmasını başarmıştım. Şu yeşil şapka şunu verir, şu gri şapka şunu verir, şu kara şapka da bunu verir. Düşündüğüm çıktığı zamanlar sevinirdim. Öyleydi, bir diş konusu, bir çapa konusu, bir avlanma konusu sarhoşlar için 3-4 saatlik söyleşiydi. Konuşur konuşur bitiremezlerdi. Dişler çıkarılır, dişler doldurulur, köprü yapılır, damak yapılır, dolgu düşer, damak uymaz, çiftlik evine götürülen karılar anlatılır, partiler, pamuklar, paralar, bizim uyku gelir, kafacık küt öndeki masaya, küt arkadaki sandalyeye vururdu. Hey güççük, bizim şapka, şimdi ha, şu gara olacak, hemen ha, Allah bin bereket versin ha. Bazı günler bir iki şapkayı nöbetçi komiye satardım. İki şapkaya ne vereyim? Kuruş veririm. Kuruş vermen mi? Vermem. Hadi olsun. İki saat sarhoş keyfi beklemektense beni çağıran yatağıma koşmak için 3-5 kuruş zarar, büyük bir zarar olmasa gerekti. Ama söylemezdim bunu babama. Kaç kuruş toplamışsam gaz lambasını yanına bırakır uyurdum. Sevmedim bu vestiyerliği. Ne tavuk eti, ne tulumba tatlısı sevdirmedi bu işi bana. Kendimi hep padişahın şapkacı başısı sandım, durdum. Onun için kendime yeni bir iş aramaya başladım. Çok geçmeden buldum da böyle bir işi. Üstelik gece işi olduğu için memnundum da. Artık babamın yardımına koşamayacaktım. Bir açık hava sinemasında gazoz satacaktım. Biraz da abim dursundu vestiyerde, biraz da o padişahın şapkacı başılığını yapsındı. Belli olmaz, belki de onun hoşuna giderdi. Seyit ismindeki bir arkadaşım tuttu, götürdü kolumdan. Nah bu çocuk gazoz satacakmış Celal abi, dedi. Celal abi elindeki keseli bir yana atarak yüzüme baktı. Satacağım mı, dedi. He, dedim. Gazoz başı bir kuruş. Olsun, helke bizden. Tamam, öyleyse hemen şimdi giriş işe. Hemen giriştik işe. Seyit bana gündüz işinin ne olduğunu öğretti. Önce sandalyeler şu tarafa yığılacak, sonra her taraf süpürüp sulanacak, sonra sandalyeler bir bir dizilecek. Biz bu işi yapmak için öğleden sonraları saat 2'de işe başlardık. O derecenin güneşte 55-60'a çıktığı zamanlar. Sandalye sayısı 500 müydü, 600 müydü bilmiyorum. Paylaşmıştık Seyit'le, yarısı senin, yarısı benim diye. Kafamızda dört tarafından düğümlenmiş ıslak bir mendil, iki sandalye bir koltuğumuzda, iki sandalye öteki koltuğumuzda yığar dururduk duvarın dibine. filmin heyecanıyla cebinden düşürdüğü 10 kuruşun ayırdığına varamayanlar, sağ olsunlar sıcağın kavuruculuğunu, terin tuzunu unuttururlardı bize. Seyit, kaç kuruş buldun lan? İşler kesat, 5 kuruş yok. Ben 10 kuruş buldum valla. Anan seni Kadir gecesi doğurmuş oğlum. Ne de Kadir gecesine doğmuştuk ya. Şayet tüm Kadir gecesi doğan çok şanslı kişiler böyle güneşin altında pişiyorlarsa, vay gele onların şanslarının başına. Sandalyeleri taşıma işi bittikten sonra süpürge işi başlardı. Kağıtları, darı saplarını, hıyar kabuklarını, domates artıklarını süpürür dururduk. 2-3 film bir arada oynadığı için millet ekmeği, peyniri, domatesi, hıyarıyla gelirdi sinemaya. İşlerinden yemek getirenleri bile olurdu. Bir yandan biber dolması ye, bir yandan yanık kavalı, dertli pınarı izle. Az bir ufak eğlence sayılmazdı hani sazlara, barlara gidemeyen yoksullar için. Süpürge işi bittikten sonra sulama işi başlardı. Bu arada Seyit'le birbirimizi ıslatmamız hem eğlendirir hem de serinletirdi bizi. Son iş sandalyeleri dizmekti. Asıl hüner de buradaydı. Sandalyeler ip gibi dizilecekti. Neden o zamanlar sandalyeleri sabitleştirmezlerdi yerlere? Galiba bizim gibilere iş sahası açılsın diye. Öyle ya, bu işler olmasa, sinema kovayla sulanmasa, sandalyeler her gün dizilip bozulmasa, belki de gazoz başına yarım kuruş verirlerdi. Akşam 7:30'dan başlardı açık hava sineması dolmaya. Çıkınlar, sepetler, paketler. İçlerinde dolmalar, köfteler, çerezler, nargileler. Biz Seyit'le ne denli bol sepet, ne denli bol çıkın, ne denli bol paket gelirse o denli çok sevinirdik. Çünkü biraz sonra bu adamlar, bu kadınlar, bu çocuklar yiyip yiyip susacaklardı. Öyle gün olurdu ki her susayan kelle 2 kuruş para bırakırdı bize. Filmin en acıklı, en firaklı yerinde kütür kütür kabuklu hıyar yiyen duygusuz insanlar olduğu gibi elinde dolmasını bize uzatan çok duygulu insanlar da vardı. Ne tatlı gelirdi o dolmalar bana. Filmdeki baş kadın oyuncu veremin son devresinde kan kusup duruyor. Ben gözlerimden şapır şapır yaş getiren zehir gibi acı biber dolmasını yiyorum. Vah vah derdi kadınlar. Gazozcu bile ağlıyor. Sanki gazozcular ağlamazmış gibi. Baş kadın gözlerini ebediyen kapayıncaya dek sinemadan çıt çıkmaz, kadın öldükten sonra 8-10 yerden birden gazozcu lan, gazozcu diye bağırırlardı. Galiba var olmanın tadını tatmak için izleyici bilinçsiz olarak gazoza yumulurdu. Onun için daha kadın ölmeden arkadaki büfeye koşar büfeciye, aman tez ver gazozları, neredeyse avrat ölecek derdim. Müşteri çok geldiği zamanlar sandalye yetişmezdi. Ama maşallah sinemanın bileti deste deste yetişirdi. Celal abi gişede keser, Macit abi de kapıda yırtar dururdu. İşte o zamanlar millet sergen olurdu yerlere. Sinema değil, piknik yeri. Nedense belediye de bu işlere hiç mi hiç karışmazdı. Akıllı geçinenler çullarıyla, minderleriyle, hatta semaverleriyle gelirlerdi. Yatarak, uzanarak, yan dönerek filmi izlemek başlı başına zevkti. İşte böyle günlerde biz hayli sıkıntı çekerdik. Artık kimin ayağına, kimin burnuna basarak gazoz satmaya çalışırdık. Lan Allahsız, bileğimi ezdin lan. Babayın malı mısın ama? Kalk da doğrul. Gözün kör mü lan? Ne ara senin bileğin benim ayağımın altında? Nedense kadınlar daha yumuşak yürekli oluyorlar. Bir kadın sesi konuyu hallederdi. Ne yapsın çocuk, ekmek parası kazanacak. Zıkkımı kökünü yiyecek değil ya. Para kazanacaksa bizim bileğin de kabahati var. Arkadan bir ses gelir. Susalım, film Türkçe. Başka biri. Bir de gavuca mı olacaktı lan? Bileği acıyan adam bunlara döner. Size ne oluyor lan? Kemik mi attık da hırlıyorsunuz? Derdi. Biz de bu arada sıvışır, başka bir adamın koluna, bileğine basmak için kalabalığın içine dalardık. İşte böyle bir gece birinin semaverini kazayla devirdik. Hem de adamın ayaklarının üstüne. Adam can havliyle sıçrayıp hemen pantolonunu çıkarmaya başladı. Ne bilsin millet adamın tutuştuğunu, hop hop kelle hop deli dellendi diye bağırmaya başladılar. Deli sözünü duyan kalktı ayağa, pantolonunu çıkarıyor sözünü duyan kadınlar kalktılar ayağa, akıllının biri vurun lan vurun da aklı başına gelsin dedi. Şişman biri kalkıp adamın ense köküne bir tokat çekti. O da oturdu. Bu kez başka şişman biri kalktı. İki tokat vurdu adamcağızın ense köküne. Derken adamı aldılar ortaya. Eh artık! Allah'ını seven vursun şu deliye bir dekmik. Zavallıcık derdini anlatıncaya dek pestili çıkmıştı. Ben o sırada makine dairesine kaçmıştım. Neden sonra adamı sürüye sürüye dışarıya götürürlerken gördüm. Yeni işim hoşuma gidiyordu. Hem bedava tarafından film izliyor hem de para kazanıyordum. Öyle ki karpuz mevsimi başladığında Seyit'le iki işi birden yürütmeye başladık. İşi yine Seyit bulmuştu. Sabahları istasyonun arkasındaki ambarın oraya gidiyor, karpuz boşaltıyorduk. Köylerden kamyonlarla, arabalarla gelen karpuzları burada vagonlara yüklüyorduk. Seyit. Bir kamyonu boşalttıktan sonra adam başına 5 karpuz veriyorlar demişti. Sabah gittiğimizde Seyit benden önce gelmişti, ortadaydı. Kamyondaki adamın birini atıyordu, Seyit de vagondaki adama. Uzun bir katarın en ortasındaki vagonun karpuzunu dolduruyorlardı. Bir süre kamyondaki karpuzların bitmesini bekledim. Seyit beni görmüştü ama bu insanların her biri bir makinenin kolu gibiydiler. Biri bırakırsa iş yürümeyecekti. İş bittikten sonra Seyit yanıma geldi. İkinci kamyonu yükleyeceğiz dedi. Bu ikinci kamyondaki karpuzlar iri değil. Yakalayabilirsin. Söylerim ben Cebbar abiye. Başımı salladım. Seyit genç bir adamla konuştu. Adam. Kamyon başı 4 karpuz dedi. Olur dedim. Düşürüp patlattığın karpuz senin olur. Yerine sağlamını vermem. Anladın mı? Anladım Cebbar abi. 4'ten fazla düşürüp kırarsan ben de senin kafanı kırarım. Tamam mı? Tamam Cebbar abi. Öteki boşaltıcılar dinlenirken biz Seyit'le al karpuz ver karpuz yaptık. Karpuzu top gibi atarak havadan kapmaya çalıştık. Seyit bana kazandığı karpuzlarla karpuzun havadan nasıl kapılacağını öğretmeye çalışıyordu. Böyle lan elini yaylanır gibi tut. Ben karpuzu atar atmaz aşağı sarkan kollarını hemen havaya kaldır. Öyle ayarlayacaksın ki karpuz senin yanına varıncaya dek sen kollarını kaldırmış parmaklarını karpuzun büyüklüğüne göre ayarlamış olacaksın. Hop atıyorum geliyor. Heyecanlandım. Seyit karpuzu attı ben yakaladım. O attı ben yakaladım. Seyit karpuzu havadan bir kağıt topu yakalar gibi yakalıyordu. Hele bir kamyonu boşalt, benim gibi alışırsın, diyordu. Çok çok bugün kırık karpuzları götürürsün eve ama yarın... O günü Seyit benim önüme geçti. Kamyondan biri Seyit'e atıyor, Seyit bana, ben de vagonun yanındaki yaşlı adama. O da yakaladığı karpuzu vagonun kapısına bırakıyor. Vagondaki de oradan alıp yerleştiriyordu. Yakıcı güneşin altında terimizi bile silemiyorduk. Ellerimiz, kollarımız hiç durmuyordu. Terimi sileyim dedin mi, karpuzun biri şak diye hemen yerdeydi. Yalnızca karpuzun sesi duyuluyordu. Şap, şap, şap. Kollar yay, eller hazır, gözler karpuzda. Birinci kamyonu boşaltırken hiç karpuz düşürmedim. Ama ikinci kamyon boşaltılırken 2 karpuz kırdım. İkinci kamyondan sonra iş bitti. Artık öyle sıcağı iyiden iyiye bastırdığı için karpuz gelmez. Seyit hemen orada 5 karpuzunu birine sattı. Hazırlıklıydık. Çuvalımız vardı. Doldurduk karpuzlarımızı çuvallarımıza, vurduk sırtımıza. Şimdi Siptilli'ye gidiyorduk. İyi de Siptilli neresi, istasyon neresi, o denli uzak ki birbirinden. Karpuzlar da bir ağır ki. Patlak karpuzun suyu sırtımda hem kaşındırıyor hem zam gibi yapışıyor. Güneş ise her yanımızı sıcak balçık gibi kavramış. Ama 3 kuruş fazla kazanacağız. Hemen karpuzların yüklendiği yerde alıcısı var olmasına var ama Siptilli'deki ederin yarısına. Kim verir o paraya? O parayla ki açıktan 2 ekmek, 3 ekmek alabilirsin. İstersen bir kağıt dolusu tulum peyniri alabilirsin. Karasoku'daki fallostan şöyle karpuz ekmek, tulum peyniri bir serinletir ki insanın içini, bir de tok tutar ki... Karpuzlar yuvarlak ama yol uzadıkça köşeli oldu sanki. Her bir köşeleri sırtımı delmeye başladı. Seyit de ben de yere yığıldık, karpuz çuvalına kafamızı dayadık. Atatürk Caddesi'nin akasyaları serin birer yorgan, uyuduk uyuyacağız. Ah bir varabilsek Siptilli'ye. Yorulduk mu karpuz çuvalını sırtımızdan indiriyor, ağaç gölgelerine oturuyorduk. Dinlendikten sonra karpuz çuvalını sırtımıza yüklenip çıplak ayaklarımızla kaynamış katrana basar gibi asfalt yolda ilerliyorduk. Oh Siptilli'ye vardık. Karpuzlarımızı çuvallardan çıkardık. Mestan hamamının yanındaki kaldırıma sıra sıra dizdik. Üzerlerine de çakıyla ederlerini kazıdık. Allah olmayana da versin. Gençtik, malımızın başına oturduk, artık bağırabiliriz malımızın başına. Haydi taze karpuz, kan kırmızı karpuz. Az sonra karpuzlarımız ellere alındı, tapır tapır vuruldu, kütürdetildi. Sonra pazarlık başladı. Lan şunu versem? Yo olmaz emmi. Lan olsun hele dellek. Olmaz dedik emmi, olmaz. Olmazlarımız öyle kesin ki o sırtımız karpuz yüklü yolu usumuza getirdikçe karpuzları sattık. Seyit'in hiç kırığı yoktu. Ben iki patlamış karpuzu çuvala koydum. Fallos'tan biraz tulum peyniri aldım. Peyniri bir kedi gibi kokluya kokluya eve geldim. Ana diye bağırdım. A oğlum ne aldın ne sattın diye sordu anam. Ana çuvalın içinde karpuz ki kan kırmızı. Aha bu da tulum peyniri. Şimdi uçup iki de pide aldın mıydı? Ana oğul yediğimiz o karpuz peynir ekmeğin tadını hiç unutmadım. O yazı da böyle geçirdik. Kazandığım parayla kendime bir giysi yaptırdım, bir de vişne rengi ayakkabı aldım. Eh diyordum, bu Cumhuriyet Bayramı'nda bayrağı sanırım bana tuttururlar. Tutturmasalar bile giysim uygun değil diye bayram dışı etmezler. Meraklıydık daha o yaştan vatan, millet, bayrağı. Kış, çileli kışlar, bitmeyen kışlar. Babam bilmem patronun ortanca kardeşiyle mi, bilmem ufak kardeşiyle mi atışmış, işine tek yanlı son verilmişti kışa girerken. Hemşehrileri bile düzeltememişlerdi bu kötü durumu. Dahası hemen o gün bu çok zor mesleğe başka birini alıvermişlerdi. Ulan diyordu babam, siz olmasaydınız var ya o Tahir denen herifi temizlerdim namussuzum. Bir dikildiniz karşıma, git ulan şeytan dedim. Babamın hapiste sigortaları biziz. Ya bizim sigortamız kimdi? Yaşam sigortamız. Aş isterdik, ekmek isterdik, kitap isterdik, defter isterdik. Anamsa iyimserdi bu kez. Allah bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açar herif diyordu. Ama nedense Allah baba bir türlü bu kapadığı kapının yerine bir yeni kapı açmıyordu. Aradan günler geçiyor, biz bittikçe bitiyorduk. Her akşam eve geldiğimde babam aynı şeyi söylüyordu. Yok, yok dediler. Adama ihtiyacımız yok dediler. Tenceremiz kaynamamaya başladı. Her gün bulgur, her gün bulgur. Gün geldi, bulgur da tükendi. Fırında ekmek tükenmezdi ya. Zavallı anacığım nereden bulur çıkarırdı o 1 liraları, o 25 kuruşları? Gop git oğlum, iki ekmek al da gel. Biraz şekerli su, biraz ekmek, öğünümüz tamamdı. Bir gün anama, ana dedim, azıcık para var mı? Ne yapacaksın dedi. Okulda nane şekeri satacağım. Oğlum kızar mızarlar. Kimseye göstermeden satarım. Anam sanırım son bozuklukları yaşamamız için benim avucuma saydı. Okula giderken bir kutu nane şekeri aldım. Teneffüse çıkınca başladım. Nane şekeri demeye. Gerçi o günden sonra ortaokulda adımız naneci kaldı ama şekerin yarısını da tükettim. Elin veledi durur mu? Gitmiş müdür yardımcısı Aydın Bey'e söylemişler. Aydın Bey beni çağırdı. Sen şeker satıyormuşsun. Evet. Niye? Babam iş bulamıyor da ondan efendim. Aç kalacağız. Oğlum dedi. Biz bir şey demeyiz. Sat. Ama okulun kooperatifini kiraya verdiğimiz adam şikayete geldi. Ben de öyleyse bir daha satmam efendim. sokakta sat. Olur efendim, sokakta satarım. Gerek kalmadı. Ondan iki gün sonra eve geldiğimde anamdan çok sevinçli haberi duydum. Baban işe giriyor oğlum. Gerçek mi? Ne işi? Garson oluyor baban. Gerçi babamın garson giysisi olsa hemen o gün bile işe başlayabilirmiş ama ah o giysi. Kara pantolon, beyaz ceket. Kara kara düşünüyordu zavallar. Eski gri pantolonu karaya mı boyasak, ceketi kaput bezinden mi yapsak? Sonunda bir garson arkadaşı eski beyaz ceketini verdi. Anam bu ceketi bir güzel yıkadı. Komşudan aldığımız ütüyle bir güzel ütüledi. Pantolona gelince onu da bit pazarından borcu ayarladık. Bit pazarcı, vallahi ne diyeyim arkadaş, çok dikkatli giyersen bir iki hafta dayanır. Vereceğinin paranın yanında bu pantol beleş sayılır, dedi. Babam yemin üstüne yemin etti. Satıcının parasını iki gün içinde getirip vereceğine. Sonra pantolon paketini elinde sanki değerli bir kristal taşırmış gibi tutup eve getirdi anama. Aman avrat, güzel tut, neredeyse dağılacak ha, diyordu. Anam artık onu temizleyebilmek için tüm kadınlık hünerini gösterdi. Öyle ya, pantolonun insanın elinde kalması işten değildi. Bir pazar sabahı babamı garson giysisiyle ve resmi bir törenle tüm ailecek uğradık kapıda. Lan be, diyordu abim, ne yakıştı lan babama. Anam bağırdı, hösün ulan, nazar değireceksiniz. Babamsa sanırsınız sanki çok büyük adam. Anam anımsattı. Aman ha herif, eğilip kalkma. Babam ne eğildi ne de kalktı çok şükür. Bir hafta sonra kazasız belasız o narin pantolonu üzerinden atarak yeni bir kara pantolona kavuştu. Eski pantolon da atılmadı. Bana yelek yapıldı, hem de dört düğmeli, dördü de başka düğmeli. Isıtır oğlum ısıtır, yün yündür. Bizim mutluluğumuz çok basit. Tencerede yemeğimiz olsun, çıkında ekmeğimiz, lambada gazımız, ocakta çaydanlığımız yeter de artardı bile. Çok şükür Allah babaya ondan fazlasını da verdi. Verir kurban olduğum. Ayağımdaki yanları patlamış keten spor ayakkabısının yerine yeni bir kundura geldi. Abimin her yanı dökülen giysisinin yerine lacivert bir giysi geldi. Hatta para da biriktirmeye başladık. Sahanlıktaki bir toprak güvercin içerisi kağıt para ve bozukluklarla doluydu. Üzerine de et tahtası kapatılmıştı. Güya hırsızlar bu üzerinde et tahtası kapalı olan eski toprak güvercin içerisinde para olduğunu dünyada akıl edemezlermiş. O yaz bir ay çocukluğun tadını çıkardım. Irmağa gittim, yüzdüm, balık tuttum, kuş avladım. Ekmek peynirimi bir kese kağıdın içine koyuyor, kanal köprünün oraya, baraja gidiyordum. Çıkıyordum bir tepenin üstüne, uzanıyordum bir iğde ağacının altına. Bir yandan ekmek peynirimi yiyor, bir yandan da Seyhan'ın ak köpüklü sularını izliyordum. Kendi kendime, yoktur bundan büyük mutluluk, diyordum. Sonra düşünüyordum, bir bisikletim olsa, düşünü kuruyordum.